Merhaba, ben Servet Yıldırım.
Ben Mahfiye İlmez.
Sesli Ekonomi başlıyor. Bugün Sesli Ekonomi'de ödemeler dengesi. Başlığımız ödemeler dengesini konuşacağız Mahfiye abi. Şimdi Türkiye ekonomisi için özellikle ödemeler dengesi ve cari işlemler açığı önemli. Türkiye ekonomisi hep cari açık vererek büyüyen ekonomi. Öyle bir üzerimize yapışmış bir tanım var. Büyümek için bizim iç tasarruflarımız yeterli olmadığından başkalarının tasarruflarına, diğer ekonomilerin tasarruflarına ihtiyaç duyuyoruz. Yüksek açık verilmeyen ya da fazla verilen yıllar ise büyümenin olmadığı yıllar genelde. Şöyle bir geçmişe bakıyorum. Mesela 94, 98, 99, 2001, 2019. Bunlar böyle büyüme sorunu yaşanan kriz yıllarıydı. Ve bu yıllarda açık verilmedi. Bu dönemde hep cari açık sorununun halledildiği, çözüldüğü gibi bir illüzyona kapıldık ama sonra tekrar normal trendine döndü. Ödemeler dengesi ekonominin hep yumuşak karnı olmaya devam etti. Ve yapısal bir sorun çözülmediği sürece böyle olmaya devam edecek. Şimdi bu girişten sonra isterseniz bir ödemeler dengesini tanımlayalım. Çünkü çok karıştırılan bir tanım. Ödemeler dengesi nedir? Neyi gösterir?
Şimdi ödemeler dengesi tanımına girmeden evvel şu senin söylediklerinin çok önemli şeyler anlattı. Onunla ilgili bir iki cümlede ben söyleyeyim. Neden biz tasarruf açığı veriyoruz? Yatırımlarımız demek ki tasarruflarımızın üzerinde. Yani biz büyümemizi yüksek tutabilmek için çok yatırım yapıyoruz. Ama eldeki tasarruflar o yatırımları karşılamaya yetmiyor. O zaman bir açık veriyoruz. Çünkü cari açık dediğimiz şey büyük ölçüde yatırım tasarruf açığından kaynaklanıyor. Aradakini de ithal etmek zorunda kalıyoruz. Bu da bizim başımıza işte bu sorunları çıkarıyor. Yani yatırımlarımızı düşürürsek aslında bir sorunumuz yok bizim. Tasarruflarımız seviyesinde. O zaman sorunumuz düşük büyümek. O da başka bir sorun yaratıyor. Şimdi buradan geleyim ödemeler dengesinin tanımına geçeyim. Bir ekonomide yerleşik kişilerin başka ekonomilerdeki yerleşik kişilerle belirli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir tablo ödemeler dengesi. Buna bazı yazarlar, bazı yorumcular ödemeler bilançosu diyorlar. Bu bir bilanço değil. Çünkü bunun kar zararı yok. Yani bir bilanço dediğimiz şeyde bir dönemde kar ve zarar olur. Burada öyle bir şey yok. Bu, onun için denge zaten İngilizcesi de bir bilanço değil. Bir dengeden, balance of payment'tan söz ediyor. Dolayısıyla bu böyle bir rapor.
Yani ülkenin dış alemle olan ekonomik ilişkilerinin kaydıdır. Evet. Bütün işlemlerin kaydının tutulduğu yer burada görebiliriz.
Çok doğru. Burada şimdi çok önemli bir şey var. İki şey, birkaç şey var daha doğrusu. Bunlardan birisi yerleşik kişiler. Yani bir ekonomide yerleşik kişilerin başka ekonomilerde yerleşik kişilerle yaptığı alışveriş bu. Burada kayda giriyor. Bu kişiler Türk olabilir, yabancı olabilir.
Yani önemli Türkiye değil. Yani, Cumhuriyeti vatandaşları değil. Türkiye'de yerleşik olan
değil.
Her türlü.
Yani Türkiye'de Türkiye'deki kişilerle Almanya'daki yerleşik Türkler arasında yapılan ilişki de buraya giriyor. Alışveriş ilişkisi de buraya giriyor. İkincisi de buradaki para biriminin ille döviz olması da şart değil. Bazen öyle diyoruz biz, kolayımıza geliyor. Ödemeler dengesi yabancılarla yaptığımız dövizli işlemlerdir diyoruz. Değil, Türk lirasıyla yaptığımız işlemler de. Önemli olan bu ülkede yerleşik olmayanlarla yaptığımız alışverişlerin bu hesaba giriyor olması.
Peki alt kalemlerine geçelim. Mesela evet. Cari işlemler, burada çok sık konuşuyoruz. Cari işlemler dengesi nedir? Ödemeler dengesinin bir alt kalemi ve diğer alt kalemleri isterseniz şöyle bir değinelim. Ödemeler dengesi hangi kalemlerden oluşuyor? Böylece anlamış oluruz.
Evet, şimdi cari denge dediğimiz ya da cari işlemler dengesi dediğimiz denge mal dengesinden oluşuyor birincisi. Mal dengesi dediğimizde ihracat ithalat, mal ihracatı ve mal ithalatı. İkincisi hizmet dengesinden oluşuyor. Orada da hizmet ihracatı ve hizmet ithalatı söz konusu. Bir de gelir dengesi var. Bu üçünün toplamı bize cari işlemler hesabını veriyor. Şimdi burada en önemli kalemler mal dengesi. Mal dengesi yani ihraç ettiğimiz mallarla ithal ettiğimiz mallar arasındaki bize dengeyi gösteriyor. Hizmetler dengesi de hizmet ihracı ve ithalatını gösteriyor. Yani burada mesela turizm gelirleri var, navlun gelirleri ve giderleri var, yurt dışına giden bizim turistlerimizin harcadığı paralar var. Bütün bunların hesabı bize mal ve hizmet dengesi. Dolayısıyla giderek işin içinde şeyi de veriyor. Bir de gelir dengesi var. O da işte çalışanların ücretleri, burada aldıkları yabancıların ücretleri, yurt dışında bizimkilerin aldıkları ücretler vesaire, bunların tamamını içeriyor. Bunların tamamı da bize cari denge dediğimiz dengeyi veriyor. Evet. Açık verebiliyor veya fazla verebiliyor. Çok nadir hallerde de denk olabiliyor.
Gelirlerin giderleri açtığı, yani farkın artı olduğu durumlar cari işlem fazlası söz konusu olduğu zamanlarda. Giderlerin gelirleri açtığı, yani farkın eksi olduğu durumda ise cari işlemler açığı var diye tanımlıyoruz. Bizde ise daha önce de girişte de konuştuğum gibi cari işlemler dengesi geleneksel olarak açık verir. Açık vermediği yıllar genelde kriz büyümenin çok olmadığı doğru. sorunlu yıllardır.
Çok doğru. Bizde cari işlemler dengesinin açık vermesinin temel nedeni biraz önce konuştuğumuz yatırımlarımızın tasarrufları aşması nedeniyle ithalatımızın yüksek olması. Yani Türkiye daha çok ihracatından daha fazla ithalat yaptığı için açık veriyor. Yani mal dengesi açık veriyor. Bunu hizmet dengesindeki fazlayla birazını kapatıyor Türkiye. Yani turizm gelirlerimiz, navlun gelirlerimiz, turizm giderleri ve navlun giderleri gibi giderlerden daha fazla olduğu için bu olumlu katkı yapıyor. Ama o olumlu katkı mal ihraç ve ithalatındaki olumsuz dengeyi tam olarak düzeltemediği için toplamda cari açığımız ortaya çıkıyor.
Bu açıdan bakarsak biz dış ticaret açığı ve cari açığı kaç ülkeye karşı veriyoruz dersek birçok ülkede ticaret yapıyoruz. Ama bunlar arasında bir 5, 6, 7 bilemedin 8 ülke vardır ki asıl cari işlemler açığının müsebbibi, sorumlusu bu ülkelerle olan ticaret.
Evet, çok.
Bu da mal dış ticaret dengesinde görülür. Mesela bu yılın Ocak-Mart dönemi 3 aylık veri var elimde. Bakıyorum ilk 5 ihracat yaptığımız ülke Almanya, İngiltere, Amerika, İtalya, Irak. İlk 5 ithalat yaptığımız ülkeye bakıyorum. Çin, Rusya, Almanya, Amerika, İtalya. Bunlardan Almanya mesela dengeli ticaret yapmışız. Evet veriyoruz ama çok büyük bir açığımız yok. Amerika ile de aynı şekilde. İtalya ile de aynı şekilde. Hatta fazla verdiğimiz yıllar oluyor ama mesela bir Çin, bir Rusya.
Çin ve Rusya.
Ya da bu listede ihracat listesinde ilk 10'da ilk 20'de olmayan Malezya, Japonya, Hindistan gibi ülkelere çok büyük ithalat yapıyoruz. Ve onlarla olan ticaretimize çok büyük açık veriyoruz. Dolayısıyla bizim açığımızın belki de %80'i, %90'ı 6-7 ülkeye karşı doğru. verilen ticarette olan şeydir. Bu bir işin bir boyutu yani. Ülkeler belli. Peki bunları nereden veriyoruz diye bakarsak bu ülkelerden ne almışız ne satmışız. Bunlardan daha çok ithal ettiğimiz şeyler tüketim malları değil. Böyle şampuanı, kremi, çikolatası bilmem nesi değil. Bunlardan ithal ettiğimiz şeyler ya girdi ara malı, ham madde ya da sermaye malları. Dolayısıyla bunlardan biz Çin'den, işte Hindistan'dan, Malezya'dan, Japonya'dan, Güney Kore'den ağırlıklı olarak üretmek için, üretebilmek için ithal etmişiz. Sizin ilk baştaki dediğiniz
ithal konu. Girdilerimiz.
İthal girdilerimiz evet. Peki bu ithal girdilere detayına bakarsak neyi
aslında ithal? Rusya'dan da ithal girdisi.
Tabii petrol.
Değil mi? Yani hepsi ithal değil. Gaz. Yani hepsi üretim ham girdisi madde, yani, değil ama evlerde de kullanıyoruz tabii. Ama yani çok ciddi şekilde o da ithal girdisi oluşturan bir ürün.
Bir diğer şeyi de teknoloji içeriğine bakarsak bizim ihracatımızın önemli bir bölümü orta ve orta düşük teknolojiye sahip ürünlerden oluşuyor. Ama ithalatımızda ise yüksek teknoloji ve orta yüksek teknoloji ürünlerin payı yüksek. Dolayısıyla biz ihracatta büyük ölçüde düşük teknolojili ve orta teknolojili mal satmışız. Yani kilo değeri düşük olan malları satıyoruz. Yani biraz hamallık yapıyoruz. İthalatta ise daha yükte hafif ama pahada ağır şeyleri ithal etmişiz. Bu dengesizlik nedeni dolayısıyla bizim açığımızın nereden kaynaklandığını, sorunun ne olduğunu gösteriyor değil mi? Yani ithalata dayalı büyüyoruz ve düşük teknolojili üretirken yüksek teknolojili ithal ediyoruz.
Çok doğru. Bu bizim işte teşvik sistemimizin vesairenin buna göre uyarlanmaması yıllardır o sonuçları verdi. Yani Türkiye elektronikte uzak doğu gibi bir atılım yapamadığı için daha düşük teknolojili mallar üretiyor ve onları satmaya çalışıyor. Ve bunların en kötü tarafı da şu, rakibi çok. Yani bize benzeyen birçok ülke aynı şeyi yapabiliyor ve ihraç edebiliyor. Dolayısıyla en ufak bir şeyde de bu rakipler çoğaldığı için satışlar da güçleşiyor ve fiyat empoze edemiyorsun öyle hallerde. En kötü taraflarından biri de bu.
Yani dolayısıyla kalıcı bir cari işlemler fazlası vereceksek bizim o dönüşümü gerçekleştirmemiz lazım. Olmadığı sürece çok sürdürülebilir bir şey evet. söz konusu değil.
Kaç yıllardır değil mi? Çok uzun yıllardır biz işte ihracatı teşvik etmeye çalışıyoruz, yatırım teşvikleri veriyoruz vesaire. Demek ki bunları çok doğru yapamıyoruz ki bu dönüşümü beceremedik. Biz yıllardır ben bildiğim bileli seninle beraber program yapmaya başladığımızdan beri geçmişi de vardır da %3-3,5 civarında yüksek teknolojili ürün satabiliyoruz, ihraç edebiliyoruz değil mi? Yani bilemedim. 4 oluyor. 20 olmuyor yani. Kore gibi yapamıyoruz hiçbir zaman. Ama yıllardır da böyle. Sözde buraya yöneleceğimizi hep söylüyoruz. Buna göre orta vadeli programlar yapıyoruz. Ama demek ki teşvikleri doğru kullanamıyoruz ki bu dönüşümü yapamıyoruz.
Peki cari işlemler dengesi, daha doğrusu ödemeler dengesi. Evet. Her şeyi ölçebiliyor muyuz? Ölçemediğimiz şeyler var mı ya da yanlış ölçtüğümüz şeyler tabii. var mı? Burada bir net hata, noksan tabii, diye bir var, kavram var. Sürekli konuşuyoruz.
Var tabii çünkü ödemeler dengesinin birçok kalemi tahminlere dayalı. Bazıları da anketlere dayalı. Mesela turizm anketlere dayalı olarak evet. ölçebiliyoruz. Yani yurda gelip de dönmeye hazırlanan, dönen kişilere havaalanında anketler uygulanıyor. Kaç gün kaldın, ne kadar harcadın diye. Oradan işte milliyetler, kaç İngiliz gelmiş, kaç Alman gelmiş bunları çarpıp bölerek turizm gelirlerini öyle hesaplıyoruz. Bazı konularda tahminler yapıyoruz. Yani bütün malların yani ihraç edilen bütün mallı, ihracat falan daha kolay. Gümrük kayıtlarından giderek bunları belirleyebiliyoruz ama hizmetler özellikle kolay değil. Bunların çoğu tahminlerle gidiyor. Bir ikincisi de bazı hallerde de mesela ihracatı yaptık. Yıl sonunda mesela Kasım Aralık aylarında ihracatı yapmışın henüz bedeli gelmemiş. Bedeli bir sonraki yıl geliyor. O tür kaymalar da olabiliyor. Dolayısıyla bütün bunlar sonucunda birebir bunu tutturmak mümkün değil. Yani bunu çok basit anlaşılabilir şekilde anlatmamız gerekirse bir bakıyoruz bizim kayıtlarımıza göre $100 işlem yapmışız görünüyor. Cebimize bakıyoruz $80 var ya da $110 var. İşte bu aradaki farkı da giderebilmek için yani fiili durumla yazılı durumu birbirine denk getirebilmek için bir kalem kullanıyoruz. Net hata ve noksan deniyor buna. Bu net hata ve noksana da bunu koyuyoruz. Böylece bir denkleştirme yapıyoruz. Bu bazen artı oluyor duruma göre. Bazen eksi oluyor. Böyle bir kalemimiz var. Denkleştirme kalemi.
Genelde eksi oluyor. Yani ödemeler dengesi adı üzerinde dengededir. Hesap tutuluyor ve dengede olmadığı görülüyor. Bir şeyi yanlış ölçtüğümüz görülüyor. Bu şimdi aşağı yukarı bütün ekonomilerde var.
Var tabii. Hepsi.
Ama biz de 2016'dan bu yana 16 milyar ile 23 milyar dolar çok. Arasında seyretmiş. Yani diğer ekonomilerde, gelişmiş ekonomilerde milli gelirin %50 dolayındadır. Bizde ise 1,5'un üzerinde. Yani herkes açık vardır ama bizdeki kadar bizdeki boyutta değil. Şimdi ben siz bahsettiniz önce bunlar nereden kaynaklanmış oluyor? Bizde genelde negatiftir. Şimdi bir kaynağı belirlenemeyen bir sermaye çıkışı olduğunu gösteriyor. Yurt içi yerleşiklerin yurt dışı mevduat hareketlerinden kaynaklanıyor olabilir. Olabilir. Buradakilerin dışarıdaki mevduat hareketinden. Bir nedeni de dış ticarette malın sevkiyatı ile ödemenin yapılması arasında bir zaman uyumsuzluğu evet. olabilir. Bir diğer kaynak gümrük beyanları hatalı olabilir. Veya kayda girmeyen bir bavul ticareti vardır. Ya da ticaretin finansmanında sistem dışındaki kaynaklar kullanılmıştır. Ya da kaçak bir altın ticareti söz konusudur ki bizde hata noksanının son dönemde önemli bir bölümünün buradan kaynaklandığı yolunda çok sık yorumlar var. Bunun altında hani açıklayacak gelişmeler de var. Dolayısıyla böyle bir durum var.
Doğru.
Net hata noksanın yüksek olması da aslında benim o zaman böyle aldığım bir not var. İngiltere Merkez Bankası eski başkanlarından Mervyn King'in bir sözü var. Diyor ki merkez bankalarının görevi sadece ekonomide ne olup bittiğini anlamak değil aynı zamanda bunun neden olduğunu anlamaktır diyor. Şimdi bu söz güzel bir söz. Ödemeler dengesinde yüksek net hata ve noksan varsa yani ülkeye giren sermaye hareketlerinin kaynağını bilmiyorsak demek ki o zaman Merkez Bankası'nın işi zorlaşmıştır. Nedenini bilmiyordur. Böyle bir durum var. Doğru. Onun için net hata noksan hani bizim
çok önemli kalemlerden biri. Yani hani nereye gittiğini hı-hı. değil mi?
Evet.
Veya nereden geldiğini bilmediğimiz bir şey bu.
Doğru.
Onun için oraya atıyoruz. Burada buraya kadar biz ödemeler dengesinin şeyini konuştuk. Cari dengesini konuştuk. Artı buraya net hata noksanı oturttuk. Bir de bunun finansmanı var. Yani cari denge fiilen yürüyen işlemleri bize gösteriyor. İhracat yapmışız, mal gitmiş, mal gelmiş, hizmet sunmuşuz, hizmet almışız vesaire. Peki bunları nasıl finanse etmişiz biz? Hangi finansman? Net hata noksan finansmanın bir bölümü, bilinmeyen bölümü. Bir de bilinen bölümü var. Bunların içinde de mesela doğrudan yatırımlar var. Ülke doğrudan doğruya yabancı sermaye yatırımı çekmiş. Yani yabancı yatırımcı gelmiş, burada bir üretim birimi satın almış ya da bir üretim birimi kurmuş. Burada bir buraya para getirmiş ve bir şey yapmış, bir birim kurmuş, üretime geçmiş. Bu en iyisi. Finansmanın en iyisi bu, doğrudan sermaye yatırımı. İkincisi portföy yatırımı. Yani yatırımcı gelmiş, burada tahvil bono satın almış ya da işte şey almış, mevduat hesabı açmış. Bu bir nevi borç. Yani gidebilir para bunlar. Yani bunlar geliyorlar, işte burada hisse senetlerine yatırım yapıyorlar. İşler kötü gittiği zaman satıyor ve gidiyor. Oradan yatırımların gitmesi o kadar kolay değil. Daha uzun vadeli alabiliyor. Dolayısıyla en çok tercih edilenler bu. Bunların yanında bazı başka kalemler de var bu şekilde gelen giden. İşte ticari krediler var, döviz mevduatları vesaire bir sürü sayılıyor. Bir de tabii bu dengenin içinde rezerv varlıklar var. Yani bütün bu işlemlerin sonunda bir artı, eksi bir şey çıkıyor. Bu da rezervlere ekleme veya çıkarma şeklinde. Yani ödemeler dengesi genel denge açık veriyorsa burada bir rezervlere ilave vardır veya işte rezervlerden çekilmiş, kullanılmış bir para vardır. Açık vermişse rezervlerden çekmiş, kullanmış demektir. Fazla verdiyse bunu rezervlere ilave etmiş demektir. Bu da bizim rezervlerimizde görünüyor.
Evet, aşağı yukarı bütün konulara değindik. Bilmiyorum, altın etkisi konusunda ayrıca durmaya gerek var mı? Çünkü bu zaman zaman bizde ödemeler dengesinde hesabı şaşırtan kalemlerden birisi.
Çok doğru. Yani biz Türkiye altına meraklı bir ülke. Hı. Altın tutmayı seven bir ülke. Altın üretimi de yeterli değil Türkiye'nin. Yani bir altın üretimi var ama o yeterli değil. Talebi karşılayacak oranda değil. Dolayısıyla altın ithal ediyor Türkiye. Ve bu tabii yıldan yıla, yani özellikle bu şeylerde ne derler ona, risklerin yükseldiği dönemlerde altın ithalatı da artıyor Türkiye'nin. Dolayısıyla bu ödemeler dengesi açığını etkileyen bir kalem. Son dönemlerde işte Türkiye altın ithalatına kısıtlamalar getirerek bunu kontrol etmeye çalışıyor, biraz orayı kısıtlayarak. Fakat bu da tabii kaçak altın giriş çıkışına da yol açabiliyor. Ve tata noksanı da o etkiliyor büyük ölçüde. Yani kaçak giren bir şey var da karşılığında para da kaçak çıkıyorsa o net hata noksanı eksi olarak giriyor ve bunun nereden çıktığı, yani net hata noksanın boyutunu büyütebiliyor.
Büyütüyor. Öbür taraftan düşüyor ama net hata noksanında bir etkiyi görüyoruz. Peki. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.